Ayrım 3. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 22. Sahnenin sağ tarafındaki eski püskü aşırı pofuduk kırmızı koltuğa doğru yavaşça yürüyor. Belki bu da o büyük bakır vazo gibi eski bir oyundan kalmadır. İç çekerek koltuğa yığılıyor. Koltuk onu bütün yutasıya kıvrımları içine gömüldükçe gömülüyor. İnsanlar içkilerine bakıyor, kadehlerindeki şarabı çalkalayıp dalgın dalgın ufak kaselerdeki fındık fıstıklardan ve krakerlerden çöpleniyorlar. Sessizlik. Derken boğuk kıkırdamalar. Devasa bir mobilyanın içinde kaybolmuş küçük bir oğlan çocuğuna benziyor. Bazı insanların adamın kendi kendisiyle olan o alengirli hesaplarına bulaşmaktan korkarcasına yüksek sesle gülmemek için özel bir çaba sarf ettiği, adamın gözlerine bakmaktan kaçındığı dikkatimi çekiyor. Belki onlar da benim gibi hem o hesaba hem de adamın kendisine bir şekilde niyetlendiklerinden çok daha fazla bulaştıklarını hissediyor. Yavaşça ayaklarını havaya kaldırarak çizmelerinin yüksek, neredeyse kadınsı ökçelerini gözler önüne seriyor. Kıkırdama sesleri giderek yükseliyor ve kulüp nihayet bir dalga gibi kabaran kahkahalara tepeden tırnağa gömülüyor. Suda boğuluyormuş gibi ayaklarını çırpıyor ve kollarını sallıyor. Bağırıyor, tükürükler saça saça ipe sapa gelmez bir şeyler sayıklıyor. Nihayet kendini koltuğun derinliklerinden kurtarmayı başarıyor, ayağa fırlıyor. Koltuğun birkaç adım uzağında soluk soluğa durup ona korku dolu gözlerle bakıyor. Seyirci rahatlayarak gülüyor. Kaba güldürü gibisi var mı? Adam onlara tehditkar bir bakış fırlatıyor ama seyirci daha da çok gülüyor. Nihayet kahkahaları sünger gibi içine çekerek gülümsemeye tenezzül ediyor. Yüzü o beklenmedik sevecenlikle bir kez daha yumuşuyor ve seyirci de ona aynı şekilde karşılık veriyor. Komedyen maskara soytarı kendi gülümsemesinin yansımasını izleyicinin yüzlerinde görmenin tadını çıkarıyor. İnsan bir an için neredeyse adamın gördüğüne inandığını zannedecek oluyor. Ama sonra sanki o sevgi gösterisine bir saniyeden fazla tahammül edememişçesine bir kez daha dudaklarını gerip ince, tiksinti dolu bir çizgi haline getiriyor. Bu yüz ekşitmeyi bir yerden tanıyorum. Kendini için için kemiren ufak bir kemirgenin halleri bu. Hayatına böyle damdan düşercesine girdiğim için çok özür dilerim dedi gecenin bir yarısındaki o telefon konuşmamızda. Ama sanırım insanın gençlik arkadaşlarına duyduğu vefa vardır ya. Hani onun hatırına zannettim ki. Yine kıs kıs gülüyor. Sonuçta hayata beraber atıldık desem yalan olmaz. Ama tabii sen sonra kendi yoluna gittin. Çok da başarılı oldun. Büyük saygı duyuyorum. Lafın burasında hatırlamamı, nihayet uyanmamı bekleyerek duraladı. O anda girdiğim koma haline nasıl inatla sıkı sıkıya sarıldığımı, beni o komadan uyandırmaya cüret edecek herhangi birine karşı ne denli saldırganlaşabileceğimi hayatta tahmin edemezdi. ''Bana bir dakikacık müsaade et, her şeyi açıklayayım. Tek istediğim bu. En kötü ihtimalle bana hayatının bir dakikasını vermiş olursun. Uyar mı?'' Sesine bakılırsa benimle aynı yaşlardaydı ama daha genç bir kuşağın argosuyla konuşuyordu. Hayra alamet değildi bu. Gözlerimi kapadım ve hatırlamaya çalıştım. Gençlik arkadaşlarına vefa. Hangi gençlikten bahsediyordu acaba? Gedera'da, geçen çocukluğundan mı? Babamın işi yüzünden oradan oraya, Paris'ten New York'a, New York'tan Rio de Janeiro'ya, Rio de Janeiro'dan Mexico City'ye taşınıp durduğumuz yıllardan mı? Yoksa İsrail'e geri döndüğümüz ve Kudüs'te liseye gittiğim zamandan mı? Çabucak düşünüp kaçış yolumu bulmaya çalıştım. Sesi bir endişe hissini, düşünceleri bulutlandıran gölgeleri sürüklüyordu peşinde.
Yuh artık diye patladın, numara mı yapıyorsun? Yoksa ensen o kadar mı kalınlaştı da? Nasıl hatırlamazsın ya?
Uzun zamandır kimse benimle böyle konuşmamıştı. Genelde etrafımı kuşatan emekliye ayrılmamın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen görmekten kurtulamadığım o içi boş saygıya duyduğum tiksintiyi paklayan hoş bir değişiklik gibi geldi bana bu.
Böyle bir şeyi nasıl hatırlamazsın diye ateş püskürmeyi sürdürdü. Bayit Vagan'da tam 1 sene boyunca Kalçinski denen o heriften ders almıştık. Ders çıkışında da otobüse kadar beraber yürürdük.
Yavaş yavaş hafızamda bölük börçük bir takım anılar canlanmaya başladı. Gün ortasında bile kapkaranlık olan o küçük evi hatırladım. Sonra o iç karartıcı öğretmeni, sırtıyla tavanı taşırmış gibi duran uzun boylu, sıska ve kambur bir adamdı. Ondan özel ders almak için birkaç farklı okuldan gelen 5-6 çocuktuk. Hepimizin de matematiği berbattı. Nefes almamacasına konuşmayı sürdürerek bana nicedir unuttuğum şeyleri hatırlattı. Sesine bakılırsa kalbi kırılmıştı. Dinliyordum ama bir yandan da dinlemiyordum. Bu tarz duygusal çalkantılarla baş edecek gücüm yoktu. Mutfakta etrafa bakıp onarmam, boyamam, yağlamam veya kalafatlamam gereken şeyler görüyordum. Evdeki o bitmek tükenmek bilmez işlere ev hapsi derdi Tamara.
''Beni silmişsin resmen'' dedi nihayet inanamayarak.
''Özür dilerim'' diye mırıldandı ve ancak bu sözlerin ağzımdan çıktığını duyduğum anda özür dilemek için belli belirsiz bir nedenim olduğunu fark edebildim. Sesimdeki sıcaklık bir perdeyi aralar gibiydi ve o sıcaktan yanaklarında lekeler olan açık tenli çilli bir oğlan çocuğu çıktı meydana. Dolgun dudakları, küstah ve kıpır kıpır olan gözlüklü, kısa boylu, sıska bir oğlan, hızlı hızlı konuşan, sesi daima hafifçe kısık olan bir çocuk ve bir anda açık renkli tenine ve soluk pembe çillerine rağmen gür kıvırcık saçlarının simsiyah olduğunu hatırladım. O renk tezadı zamanında çok etkilemişti beni.
''Hatırlıyorum'' diye bağırdım. ''Tabii ya, beraber yürürdük. Nasıl çıkaramadım, inanamıyorum.'' ''Çok şükür'' diye iç geçirdi. ''Seni kafamdan uydurduğumu düşünmeye başlamıştım.'' Ve Netanyahu'nun baş döndürücü güzellerine iyi akşamlar'' diye böğürüyor. Sahnede topuklarını tıkırdatarak dans etmeyi sürdürürken ''Sizi tanıyorum kızlar, ciğerinizin içini biliyorum sizin. Hem içinizi hem... Masa 13, ne dedin sen? Hiç utanmıyorsun bakıyorum.''
Yüzüne gölge düşüyor ve bir an sahiden incinmiş görünüyor.
''Benim gibi utangaç, içine kapanık bir adama böyle saldırgan bir soru sormak ha? Tabii ki de Netanyalı kadınlarla birlikte oldum.''
Ağzı kulaklarına vararak sırıtıyor.
''Misafir umduğunu değil bulduğunu yer ne yapacaksın? Zor günlerde elimizdekiyle idare etmek zorundaydık.''
Seyirciler kadınla erkekle ellerini masalara vurarak kah yuhalıyor, kah ıslıklıyor, kah gülüyor. Kıkır kıkır gülen, mavi röfleli saçlarının cömert hacmini daha ziyade havaya borçlu olan yanık tenli üç ihtiyar hanımın oturduğu masanın karşısında bir dizi üstüne çöküyor.
''Size de merhaba Masa 8. Neyi kutluyorsunuz bu gece güzellerim? Acaba içinizden biri tam şu anda dul mu kalmakta? Biz burada konuşurken ölümcül hasta bir adam geriatri koğuşunda son nefesini mi vermekte yoksa?'' ''Haydi Abbas, ha gayret'' diye teşvik ediyor hayali kocayı. ''Son bir kez daha ıkınsan düze çıktın.''
Kadınlar gülüyorlar ve onu paylarmış gibi yüzüne parmak sallıyorlar. Sahneyi dört dönerek dans ederken sahne kenarından aşağı düşmekten son anda kurtuluyor ve seyirci hepten katılıyor.
''Üç adam'' diye bağırıyor avaz avaz, üç parmağını havaya kaldırarak. ''Bir İtalyan, bir Fransız ve bir Yahudi barda oturmuş. Kadınlarını nasıl tatmin ettiklerini konuşuyorlarmış.'' Fransız demiş ki, ''Ben matmazelimi tepeden tırnağa halis muhlis Normandiya tereyağına buluyorum ve çığlıkları orgazm olduktan sonra 5 dakika daha sürüyor.'' İtalyan demiş ki, ''Ben sinyoramı bafilemeden önce bütün vücudunu Sicilya'daki bir köyden aldığım zeytinyağıyla baştan aşağı kaplıyorum ve çığlıkları orgazm olduktan ancak 10 dakika sonra diniyor.''
Bu arada Yahudi çıt çıkarmıyor, tek kelime dahi etmiyormuş.
Fransız ile İtalyan ona dönmüşler. ''Ya sen?'' ''Ben mi?'' demiş Yahudi. ''Ben Golda'mı kaz yağına buluyorum. Geldikten sonra 1 saat boyunca bağırıyor.''
''1 saat mi?'' Fransız ile İtalyan kulaklarına inanamamış. ''Peki tam olarak ne yapıyorsun ona, söylesene.''
''Ne mi yapıyorum?'' demiş Yahudi. ''İşim bitince ellerimi perdeye siliyorum.''
Çıngıraklı kahkahalar, çevremdeki çiftler karı kocalara özgü bilmişlikle aralarında uzun uzadıya bakışıyorlar. Birden kurt gibi acıkarak focaccia ekmeğiyle tahin soslu ızgara patlıcan söylüyorum kendime. Garson kızla konuşmamı gözünün ucuyla izleyerek ''Evet, nerede kalmıştım?'' diyor neşeyle. ''Sipariş verdiğime sevinmiş görünüyor. Kaz yağı, Yahudi adam, karısı,
Biz sahiden özel insanlarız, öyle değil mi dostlar? Başka hiçbir milleti biz Yahudilerle karşılaştıramazsınız. Biz seçilmiş halkız. Tanrı'nın başka seçenekleri de vardı ama o bizi seçti.
Kalabalık alkışlıyor.
Yeri gelmişken söylemeden edemeyeceğim. Şu yeni antisemitizmden, ki artık bayağı büyük bir olay oldu, en azından o öyle diyor, gerçekten gına geldi bana, biliyor musunuz? Eski usul antisemitizme yeminle enikonu alışmaya başlamıştım. Hatta neredeyse ufaktan ufağa hoşuma bile gidiyordu. Siyon liderleri hakkındaki o sevimli peri masalları. Hani sakallı, kanca burunlu, o ihtiyar trollerin masanın etrafında toplanıp cüzzamlı, vebalı, kişniş çeşneli mezeleri hatır utur yediği, zehirledikleri kuyuların suyunda bekletilmiş kinoa tariflerini değiş tokuş ettikleri, hamursuz bayramında denk gelirse Hristiyan bir çocuğu kesip de yedikleri hikayeler. Beyler, farkında mısınız? Çocuklar bu sene biraz kekremsi çıktı. Onlar iyiydi be. Her halükarda bütün bunlarda yaşamayı iyi kötü öğrenmiştik. Kültürel mirasımızın bir parçasıydı bu masallar adeta. Ama şimdi bu yeni usul antisemitizm icat oldu ya, ne bileyim, sanki mertlik bozuldu. Hiç içime sinmiyor açıkçası. Yalan olmasın, az biraz da tiksiniyorum bu yenisinden.
Parmaklarını birbirine yapıştırıyor ve sahici bir beceriksizlikle omuz silkiyor.
Bunu yeni antisemitleri gücendirmeden, ağzımdan yel alsın, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama, yani Tanrı aşkına be salaklar, tavrınızın biraz gıcık olduğunun farkında değil misiniz? Çünkü bazen şöyle bir hisse kapılıyorum. Mesela İsrailli bir bilim adamı kanserin tedavisini buldu diyelim, tamam mı? Kanser denen o illetin defterini sonsuza dek dürecek bir ilaç olsun bu. Hemen ertesi gün dünyanın dört bir yanında insanlar ileri geri konuşmaya başlamazlarsa, protesto gösterileriyle, eylemlerle, BM oylamalarıyla, Avrupa gazetelerinin tek birinde birden çıkacak baş yazılarla ortalığı ayağa kaldırmazlarsa ben de adam değilim. Ve hep bir ağızdan ne diyecekler biliyor musunuz? Durun bir dakika, neden kansere illa zarar vermemiz gerekiyor? Gerekiyorsa bile onu böyle apar topar bütünüyle imha etmemiz doğru mu? Önce oturup onunla bir uzlaşma sağlamayı deneyemez miyiz? Neden hemencecik kaba kuvvete başvuruyoruz ki? Kendimizi bir de onun yerine koyup kanserin hastalığı kendi açısından nasıl deneyimlediğini anlamaya çalışmamız gerekmez mi? Hem unutmayalım, kanserin de bazı olumlu yanları var. Gerçek şu ki birçok hasta kanserle savaşmanın onları daha iyi insanlara dönüştürdüğünü söyleyecektir. Ayrıca kanser araştırmalarının başka hastalıklara deva olan ilaçların geliştirilmesine yol açtığını da unutmayalım. Bütün bu kazanımları bu kadar yıkıcı bir tavırla bir kalemde silip atacak mıyız yani? Tarihten hiç mi ders almadık? Daha karanlık çağları ne çabuk unuttuk? En önemlisi de, yüzüne düşünceli bir ifade konduruyor, İnsanın ne özelliği var ki kanserden üstün olduğuna inanıp kendisinde onu yok etme hakkını buluyor?
Seyirci tek tük alkışlıyor, o tam yol ileri devam ediyor.
Ve bütün erkeklere de iyi akşamlar. Madem gelmişsiniz, yapacak bir şey yok. Köşenizde sessiz sedasız oturursanız gözlemci sıfatıyla burada kalmanıza izin veririz. Ama en ufak bir terbiyesizlik yapacak olursanız sizi doğruca yan binaya, kimyasal adıma yollarız. Nasıl, uydu mu? Pekala hanımlar, bu kadar fal açtığınız yeter. Müsaade edin de artık kendimi doğru düzgün takdim edeyim. Bu gizemli Casanova'nın kimliğini öğrenmek için yanıp tutuştuğunuzu biliyorum. Dovaleh G derler bana. Hem ismimdir bu, hem de lakabım. Nil Nehri'nin güneyinde kalan aydınlanmış dünyanın tamamındaki en başarılı markadır. Üstelik hatırlaması da kolay. Dovale, dovdan uzatma. Aynı İngilizce'deki güvercin sözcüğü, yani dove gibi. Yalnız daha az barışçıl. G ise o meşhur noktadan gelsin aklınıza, şeyimin göz bebeğinden. Ve hanımlar, emrinize amadeyim, beni tepe tepe kullanabilirsiniz. Şu andan gece yarısına dek en çılgın fantezilerinize yem olmaya hazırım. Peki ama neden yalnızca gece yarısına kadar diye üzülerek sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü gece yarısı evime gidiyorum ve içinizden yalnızca tek bir güzel bana eşlik edip yatay ve dikey yakınlaşmalara, daha çok da cinsel yolla bulaşan hastalıklara, gebe bir gece boyunca kadifemsi bedenimle bir bütün olma şansına nail olacak. Ve tabii ki gecemizin kaderini o küçük mavi mutluluk hapının mümkün kıldıkları belirleyecek. Ki o da bana birkaç saat veriyor ya da prostat kanserinin benden çaldığı saatleri iade ediyor diyelim ona. Aç parantez, bu kanser o kadar geri zekalı ki bana sorarsanız, ciddiyim, vücudumun ne denli muhteşem yerleri olduğunu bir düşünsenize. Bu şaheseri görmek için insanlar ta Aşkelon'dan kalkıp geliyorlar. Kusursuzca yuvarlak topuğumu mesela. Seyirciyi arkasını dönüp çizmesini albenili bir şekilde sallıyor. Ya da heykeltıraş elinden çıkmışçasına biçimli kalçalarımı veya kadife gibi yumuşacık göğsümü, dalga dalga saçlarımı. Ama böyle yerlerim varken o soysuz kanser başını prostatıma gömüp orada takılmayı tercih ediyor. Çişimle oynamaktan zevk alıyor herhalde. Beni hakikaten hayal kırıklığına uğrattı, kapa parantez. Ama gece yarısına dek sevgili hemşirelerim, esprilerle ve taklitlerle reklamlarda da duyurulmadığı üzere son 20 yıla ait gösterilerimden seçkin bir potpuriye coşup dağıtacağız. Doğru duydunuz. Duyurulmadığı üzere dedim. Zira kimse de bu gösterinin reklamını yapmak için tek kuruş daha harcayacak göz yoktu haliyle. Tabii bedava dağıtılan haftalık Netanya dergisine verilen posta pulu büyüklüğündeki ilan sayılmazsa. Şerefsizler, ağaç gövdesine bir afiş bile asmaya tenezzül etmediler. Ak akçelerini kara güne saklıyorsun ha Yoav. Allah senden razı olsun, iyi adamsın. Kayıp Rottweiler Picasso bile civardaki elektrik direklerinde benden fazla boy göstermeyi başardı. Üşenmedim, kontrol ettim. Sanayi bölgesindeki elektrik direklerini tek tek tavaf ettim. Helal olsun Picasso, süper iş çıkarmışsın. Bu arada senin yerinde olsam eve dönmek için hiç acele etmezdim. Benden söylemesi, bir yerde takdir edilmenin en sağlam yolu orada bulunmamaktır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tanrı'nın o alengirli holokost girişiminin ardındaki fikir de bu değil miydi? Ölüm kavramı bütünüyle buna dayanmıyor mu sanki? Başka türlü nasıl badem gözlü olacağız? Seyirci adamın dümen suyuna girip peşi sıra sürükleniyor. Say sen söyle Netanya, kaybolan evcil hayvanları için oraya buraya ilan asan insanların içine ne kaçıyor da öyle deli saçması şeyler yazabiliyorlar Allah'a sen. Aranıyor, bir bacağı topal, gözlerine katarak inmiş, gluten duyarlılığından ve badem sütü alerjisinden mustarip dağ sıçanımız kayıptır. El insaf yahu, yuh! Bu neyin kafası kardeş? Aramama bile gerek yok. Nerede olduğunu hemen söyleyeyim. Sıçanınız huzur evinde. Kalabalık içtenlikle gülüyor ve bir yerlerde tehlikeli bir virajın eşiğinden son anda dönüldüğünü sezinleyerek biraz rahatlıyor. Gösterime gelmeni istiyorum demişti telefonda. Üstüne ölü toprağa serilmiş hafızamı nihayet canlandırmayı başarınca. Eskiyi yad ederken Bayit Vagan'dan eve gitmek için bindiğim, Talpiot otobüsüne dek haftada iki kez yaptığımız o yürüyüşlerimize dair şaşırtıcı biçimde hoş birkaç hatırayı su yüzüne çıkarmıştık. O yürüyüşlerden büyük bir şevkle söz ediyordu. Gerçek bir dostluğun başlangıcıydı dedi birkaç kez ve sersemce bir mutlulukla kıkırdadı. Saatler boyunca yürüyüp konuşurduk. Yürü, konuş dostluğu diye sürdürdü. Sanki o kısa soluklu arkadaşlık hayatta başına gelen en güzel şeymiş gibi o günleri en ince ayrıntısına dek anarken. Sabırla dinledim ve benden tam olarak ne istediğini anlamak üzere lafını bitirmesini bekledim. Böylece istediği her neyse fazla kırmadan geri çevirip onu hayatımdan bir kez daha çıkarabilecektim. İzlememi istediğin nasıl bir gösteri diye araya girdim soluklanmak için durduğun.
Şey, esas itibariyle diye geveledi, stand-up yapıyorum.
Ha, o bana gelmez dedim içim rahatlayarak.
Demek stand-up'ın ne olduğunu biliyorsun diye güldü. Sanırım senin öyle bir şeyi... Hiç stand-up izledin mi peki?
Arada bir denk geliyorum televizyonda, üstüne alınma ama pek anladığım bir şey değil. Telefona cevap verdiğim andan itibaren üstüme çöken felcin zincirlerinden bir anda kurtuldum.
O uzun peşrevinde herhangi bir gizem, üstü kapalı herhangi bir vaat, söz gelimi eski bir dostluğu canlandırmak vardıysa da bu lafıyla birlikte balonu hepten sönmüştü. Stand-up güldürü. Bak dedim, ben hedef kitlen değilim. O her şeyi tefe koymalar, fıkralar, espriler, taklitler hiç bana göre değil. Hele de bu yaşımda. Kusura bakma. Bu kez ağır ağır konuştu. Peki, kendini kesinlikle çok açık bir şekilde ifade ettin. Kimse muğlak olmakla suçlayamaz seni. Yanlış anlama dedim. Aynı anda köpek kulaklarını dikti ve benden yana endişeli bir bakış attı. Eminim o eğlence türünden zevk alan bir sürü insan vardır. Kimseyi yargılıyor değilim. Herkesin zevki kendine. Bu minvalde bir şeyler daha söylemiş olmalıyım. Neyse ki dediklerimin tamamını hatırlamıyorum. Kendimi haklı çıkarmak için söyleyecek sözüm yok. Ta en başından beri bu adamın her kapıyı açabilecek bir maymuncuğa, o çocukluk terimi birden aklıma gelivermişti, benzediği ve çok dikkatli olmam gerektiği hissine, belki bir histen ziyade bulanık bir anıydı bu, kapıldığım sayılmazsa tabii. Ama tabii bunlar bile saldırımı meşru kılmaya yetmezdi. Zira durduk yerde sanki adam insan ırkının tamamının türlü çeşitli kisvelere bürünmüş, o arsızlığını temsil edermişçesine bir anda ona karşı cephe alıp onu adam akıllı haşlamaya giriştim. Senin gibi adamların gözünde diye köpürdüm. Her şey espri malzemesinden ibaret ne de olsa. Akla gelen her şey ve her insan espri uğruna harcanabilir. Size her şey mübah. Neden olmasın ki? Eser miktarda doğaçlama yeteneğiniz varsa ve hızlı düşünebiliyorsanız tamam. Her şeyden, hastalıktan, ölümden, savaştan bir espri, bir taklit veya karikatür devşirebilirsiniz. Ve ananızın ak sütü gibi helal bu size ha. Uzun bir sessizlik oldu. Kan yavaşça başımdan çekilerek beynimde buz gibi bir his bıraktı. Kendime bir anda dönüştüğüm şeye duyduğum hayretle baş başa kaldım.
3. ayrımın sonu. Sayfa 31.